بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Biliyorsunuz bugünlerde bu koronavirüs dolayısıyla dünyanın her tarafını korku sardı. Aşağı yukarı bir yıl olmak üzere. Bugünkü dersimiz korkunun insan üzerindeki etkisi konusunda olacak. Şimdi bu derslerimizde sık sık tekrarladığımız bir ayet var. O da Allah'ın dininin fıtrat olması. Yani 30. surenin 30. ayetinde, Rum suresi 30. ayetinde Allah-u Teala diyor ki فَاَقِمْ وَچَكَلِ الدِّينِ حَنِيفَ Yüzünü dosdoğru bir dine yönel. Fıtrat Allah اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Allah'ın fıtratına ki Allah insanları ona göre yaratılmıştır. Şimdi Allah'ın bizi yarattığı dine yöneldiğimiz zaman vücudumuz her yönüyle rahat eder. Çünkü tabiatla birebir uyuşma içerisinde. En küçük bir uyuşmazlık yok. Çevremizle uyuşma içerisinde, çünkü herkesin yaratıldığı temel özelliklere göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla hiç kimse bize karşı düşmanlık duyma ihtiyacı duymaz. Aynı şekilde işte yağmur zamanında yağar, meyve zamanında oluşur. Yani tabiattaki gidişat doğru bir şekilde yürüdüğü zaman nasıl insanlar mutlu olursa, biz de Allah'ın dinine uyduğumuz zaman aynı şekilde mutlu oluruz. Şimdi bakın, Araf suresinde Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'dan başlamak üzere insanlığı anlatıyor. Ve birçok ayette ey Adem evladı diye bütün insanlığa hitap ediyor. Muhammed Aleyhisselam da Adem evladıdır. Biz de Adem evladıyız. Yeryüzünde Adem evladı olmayan bir tek insan yok. Yani hepimizin, bütün insanların anası babası aynı kişidir. Kimsenin kimseye karşı övünmeye hakkı yok. Bu da bir fıtrattır. Yok efendim biz Türk'üz. İyi ol. Ben Kürt'üm. İyi ol. Ama biz aynı anne babanın şey. Ya biz şeyiz. Neymiş? Muhammed Aleyhisselam'ın soru. Ya Nebi, Allah'ın nebisinin soyundanız. Peki yeryüzünde Allah'ın nebisinin soyundan olmayan bir tek insan var mı? O zaman bu ne olmuş oluyor? Bakın arada üstünlük iddialarını da ortadan kaldırıyor. Bu üstünlük iddiaları da yine korku, bir takım rahatsızlıklara sebep olabilir. Şimdi Araf suresinde Allah-u Teala tüm Adem oğullarına hitap ederek surenin 35. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya beni Adem, ey Adem evladı, ey Adem oğulları, tabi oğulları deyince kızlar da ister istemez girer. Adem evladı da diyebiliriz. İmma ye'tiyennekum rusulun minkum. Eğer size sizden olan rasuller gelirse. Ne demek sizden rasuller? Dilini anlayacağım. Ne dediğini bileceğim. Çünkü devamında da Allah-u Teala şey yapıyor bunu. Gelir de diyor ve ne yapıyorlar onlar? Yakussune aleykum ayati. Benim ayetlerimi size böyle adım adım yavaş yavaş anlatıyor. Böyle çok anlayacağın şekilde, hiç böyle tutup da öyle musikiyle şununla bununla değil, hızlı bir özet de değil, adım adım sana anlatıyor. Neyi anlatıyor? Allah'ın ayetlerini. Allah'ın da biliyorsunuz yine sık sık okuduğumuz ayetlerden bir tanesi Hadid suresinde. Neydi Allah ne derdi? Senurihim.
Şeydi hocam, Fussilet suresinde.
Fussilet suresinin 53. ayetinde. Evet. Senurihim ayatina fil afaki fi enfusihim. kendi çevrelerinde ve kendi işlerinde hikayetlerimizi onlara göstereceğiz. Şimdi bakın, Allah kendi vücudumuzda olan her şeye dair diyor. Dış dünyada, çünkü bu din fıtrat. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'le tabiat arasında birebir uyum var. Çünkü tabiatı yaratan, beni yaratan kim ise Kur'an'ı indiren de o. Tam bir bütünlük söz konusu. Ondan sonra diyor, مَا يَتْيَنَّكُمْ رَسُولُمْ مِنْكُمْ, benden olan Resul niye, ne dediğini anlamam lazım. Eğer ne dediğini anlamazsam bana Resul gelmiş olur mu? İbrahim suresinin 4. ayetinde ne diyordu Allah? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ. Çünkü Allah-u Teala evet tüm insanları Adem soyundan getirmiş ama daha sonra insanların dillerini farklılaştırmış. Hatta mesela bizim köyde ben çocukluğumda hatırlıyorum. Mesela şöyle duvarın bir tarafında ben olsam, arka tarafta da bizim köylüler konuşsa hangi mahallenin halkı olduğunu konuşmasından anlardım. Çünkü enteresan bir yapı söz konusu. Dolayısıyla ha şöyle bir hatıram var. Üniversitede talebeyim. Ramazanları İstanbul'a geliyorum. Ve müftülükler, işte Kadıköy Müftülüğü, Anadolu yakasında oturuyorduk o zaman Kartal'da. Kartal Müftülüğü, o zaman Pendik Müftülüğü yoktu ama Pendik Müftülüğü vardı. Şimdi Pendik Kartal'a bağlandı. Bu üç müftülük bana Ramazan'da görev verirdi. Şimdi şeyde vaaz edeceğim. Bu ne diyorduk? Maltepe'den bu tarafa doğru gelirken Kadıköy'e doğru Altıntepe. Altıntepe'de Altıntepe Camii'nde vaaz ediyorum Ramazan. Kendi kendime dedim ki bu akşam öyle bir vaaz edeceğim ki hiç kimse benim Erzurumlu olduğumu anlamayacak. Şimdi o kadar düzgün İstanbul lehçesiyle konuştum ki hiç en küçük hata yok. Ama indik aşağıya, birisi geldi bana dedi ki sen Erzurumlu musun? Ama ben bozuldum.
Bir yerde kaçmış hocam demek ki.
Ondan sonra tabii zar zor evet demek zorunda kaldım. Ondan sonra dedi ki sen galiba Tortum'dansın değil mi dedi. Evet dedim. Bir de bizim nahiyeyi de söylemesin mi? Uzundere'de. Ya dedim nereden? Ben biraz orada çalıştım da biliyorum dedi. Ama ya Rabbim ben nerede hata yaptım?
Bir yerde toprağa torpak demişim.
Bir yerde demişim tabii. Yarbak de dedi dedik. Torpak de dedi dedik. Ha, ulan biz naneyi körpüde yedik. Köprü olacak. Şimdi dolayısıyla evet dil farklılıklarını Cenab-ı Hak oluşturmuş. Öyleyse İbrahim suresi 4. ayette ne dedi Allah? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِي. Resulü kendi kavminin diliyle göndeririz mutlaka. O zaman öyleyse burada anlatılan ya ben اِمَّا يَتْيَنَّكُمْ رُسُولٌ مِنْكُمْ dediği zaman ne oluyor? Kendi benim dili. Konuştuğum dille konuşan rasuller. Ne o rasuller ne olur? Yani Allah'ın kitabını gelip bana anlatan kişi olur. Evet. Niye? Liyübe yine lehum, onlara net bir şekilde her şeyi ortaya çıkarsın. İşte burada da Allah-u Teala diyor ki ey Adem evladı, sizden rasuller, yani sizin dilinizi konuşan rasuller gelir. يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ benim ayetlerimi onları size böyle adım adım anlayacağınız şekilde yavaş yavaş anlatırsa demek ki asıl mesele neymiş? Ayetleri anlatmak. Ama biz öyle, dini öyle öğretmediler ki. Ayetsiz din öğrettiler değil mi?
Hezber.
Evet, hezber bir din. فَمَنِ اتَّقَى وَاَصْلَى. Kim kendini yanlışlardan korursa. Aa, demek ki bu kişi anlatılan ayetlerden yanlışı ve doğruyu ne yapacak? Net bir şekilde kavrayacak. Ve yanlış yapan kişi mesela Yalan söyleyen bir insan sürekli korku içinde olur. Nedir o korku? Her an yalanı ortaya çıkabilir. Mesela bugün yanlış yapan birçok insanlar var. Hücre evlerinde kalıyorlar, kaçıyorlar, dağda saklanıyorlar, şurada burada. Niye? Sürekli korku içerisindeler. Tamam mı? Şimdi Allah-u Teala burada diyor ki, kim diyor Allah'ın ayetleri okunduğu zaman, ki zaten kendi vücudumuzda da Allah'ın ayetleri var, bizimle birebir örtüşecek, benim dilimle de söylediği için, anlamadığım kelimelerle de anlatmadığı için, tamam. Ve teslim olacağım. Diyor ki, فَمَنْ اِتَّقَ وَاَصْلَى. Kim kendini yanlışlardan korursa, tamam korudum. Ama daha önce yaptığım yanlışların bende oluşturduğu tahribat var. Onları da düzeltirse, kendimi de ıslah etmem lazım. Peki sonuç ne?
فَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُ. Üzerlerine ne bir korku kalır ne de üzülürler. O zaman demek ki bak korku ve üzüntü insan hayatı için çok çok önemliymiş. Evet. Değil mi? Bak ne oluyor? Şey yapıyor bu hemen ittaka diyor. Kendini yanlışlardan korusa amene de demedi. Dikkat ediyor musunuz? Evet. Niye? Çünkü zaten anladın. Yanlış. Zaten Bakara suresinin başında Kur'an-ı Kerim'de de hüden lil muttakin. Kendini yanlışlardan koruyanlara yol gösterir. İnsan kendini yanlışlardan korumuyorsa hiç korkudan kurtulabilir mi?
Ve ıslah yapmıyorsa.
Kendini düzeltmiyorsa.
Islah hiç korkudan. Yapması için de anlaması gerekiyor.
Meseleyi anlaması lazım. Evet. Yani kendini düzeltmesi lazım. Yani kendi dine uyacak. Dini kendisine uydurmayacak. Yani şimdi burada bu suyu içiyoruz. Kardeşim suyu ağzında içeceksin. Yok ben burnumla içeceğim. İşte göreyim.
Hocam bunun benzer ayetinde sizin az evvel söylediğiniz Bakara suresinde فَاِمَّا يَتِيَنَّكُمْ مِنِّ هُدَنْ فَمَنْ تَبِيَ هُدَاءِ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ diye bitiyor yine. Aynı şekilde. Yani buradaki ittikayı ve aslahayı Allah تَبِيَ هُدَاءِ diye açıklıyor.
Yani benim rehberime kim uyarsa.
Gereğini kim yaparsa.
Kim yaparsa. Gereğini kim yaparsa. Kim onu takip ederse, o rehberi izlerse ona korku yoktur, üzülmek de yoktur.
O zaman onun bir de devamını oku. Ben, madem okudun.
Tamam hocam açayım buradan.
Çünkü devamı da çok mühim.
Kaçıncı ayet? 38. Devamı da vellezine keferu ve kezzebu bi ayatina ulaike ashabunnar hum fiha halidun.
Bak. Keferu ve kezze. Bak bunun birisinin üzerinde korku olmayacak. Üzülmeyecekler. Keferu ne demek? Allah'ın ayetini anlıyor, kavuruyor ama görmezden geliyor. Ya tamam. Mesela ne diyor? 2 kere 2 7 eder. Ya etmez. Ya tamam ama biz yavaş yavaş önce bir 6 eder yapalım. Sonra 5, sonra 4. Sonra 4,5 falan. Ya ne yapıyorsun kardeşim? Bunun yanlış olduğunu bütün dünya bilir. Belki sen yanlış yapıyorsun der.
Siz Erdem Bey'in hatırlattığı ayetin devamını okuttunuz. Ben de o zaman sizin biraz önce okuduğunuz ayetin devamını gündeme getireyim.
Çok güzel. Evet. Ama bunu şey yapalım. Bunu bitirelim Erdem Bey'in okuduğu ayetin devamını. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا. Ayetin üstünü örtüyor. Evet. Ayet doğruyu söylüyor.
Evet.
Ama yalan, kendisi yalan söyleyecek. Onlar ulaik ashab, onlar da ateş ashabı. Yani bu dünyada yanıyor onlar. Hum fiha halidun. O ateşte ölümsüz olarak bu dünyada da yanacaklar, ahirette de yanacaklar. Ama Müslümanların bu dünyada da korkuları yok, ahirette de. O zaman sen de öbür ayet oku.
Sen okuduğunuz ayetin devamı.
Tamam, oku.
Ve yine kezzebu bi ayatina ve stekberu anha.
Deminkinin bir açıklaması.
Evet.
Ayetlerimiz karşısında yalan söyleyen
şimdi hocam öyle
çok kendini büyük görenler.
Evet, o kendini büyük görenleri keferu'nun yerine kullanmış Allah. Yani
bravo, bak, o da çok önemli.
Ayetleri inkar etme, yani inkar etme dediğimiz görmezden gelme ancak kibirle, kendisini büyük görmeyle yapılabilecek bir şey olduğu buradan anlaşılıyor. Zaten yani ya şimdi o devir bu devirde onlarla mı hüküm vereceğiz diyen adam kendini
ya işte kardeşim adam. Güzel elbette biz de Müslümanız tamam ama ya faiz
şartlar farklı
ya bugün farklı. Bugün ekonomisi faiz olmazsa olmaz. Ne oluyor, sen Allah'ın yarattığı dünyaya yeni kural mı koyuyorsun?
O zaman hocam şöyle bir şey denilebilir mi?
Siz de faizin içerisindeysen korkudan kurtulman imkan ve ihtimal
onu diyecektim. Şimdi siz felâ kâfun aleyhim velâhum yahzenun, korku ve hüznün olmaması için yukarıdaki şartı söylediniz. O zaman vestekberu anha, ayetlere karşı büyüklük taslayanlar asıl korkuyu yaşayan adamlar.
Asıl korkuyu yani yaşayanlar onlardır.
Oysa görünüşte bakarsınız her şeyi bu adamlar yönetiyor. Bütün her şeyi bunlar planlıyor. Demek ki asıl korkuyu yaşayan adamlar bunlar yani.
Vallahi ben şahsen bunu çok çok gördüm. Çok çok önemli mevkilerde olan insanlara Allah'a çok şükür yani, hiç siz bilirsiniz ben asla eğip bükmem. Böyle alnının ortasından hiç şey söylediğim zaman gerçekten öyle bir korku içerisine girerlerdi ki. Çünkü doğruların gücü hiçbir şeyde yok. Öyleyse doğru gidersen korkmazsın, üzülmezsin.
Siz hep söylersiniz ya hocam, Türkiye'nin en zenginlerinden birisi piyasa birazcık dalgalansa aç kaldık diye feryat ederdi.
Sürekli öyle derdi.
Ama bir fakir bundan korkmaz mı?
Fakirin hiç aklına bile gelmez. En küçük bir ekonomik şey yapsa derdi ki aç kalacağız. Çünkü hayatları korku. Yani burada ne anlıyoruz? Kim Allah'ın kitabına inanır, güvenir, teslim olur, kendini düzeltirse onun üzerinde ne korona korkusu olur ne de sorona korkusu olur. Hiçbir şey olmaz. Evet. Peki şimdi bir de sizi dinleyelim isterseniz. Böyle bir giriş yapmış, biraz uzun oldu ama.
Tabii hocam, Allah razı olsun. Zaten ortak ayetler şey yapmışız, seçmişiz. İyi oldu. Onları da okumuş olduk. Şimdi neden bu konuyu şey yaptığımızı bir temellendirmeye çalışırsak, niye böyle bir konu aklımıza geldi, niye böyle bir konuyu işliyoruz? Şimdi bugün sizin de söylediğiniz gibi hem bir salgın hastalığın pençesinde insanlık, yani böyle bir hastalık. Evet, yani öyle. Tabii bu biraz da belki bire bin katarak da şey yapılıyor olabilir. Artık tabii onu biz teknik kısmını bilemeyiz. Doktorlar şunlar bunlar karar veriyorlar.
Hayır, mesele şu. Hem tanımadıklarını söylüyorlar hem de hastalara ilaç veriyorlar.
Evet,
yani bunun mantığı var.
Doğrunun yanında birçok da yanlış, belki mantıklının yanında çok da mantıksız, insanlara açıklayamadıkları şeyler yapılıyor maalesef. Ama tabii biz bilmediğimiz için mecburen söylenene uyuyoruz. Şimdi bugün sadece bu salgın hastalık vesilesiyle değil, aslında insanlığın şu an iktisadi şeysi bile, hedefleri bile korkular oluşturularak konuyor. Yani bu aslında büyük bir ekonomik de şey, pazar oluşturuluyor korkuyla.
Zaten her gün televizyona çıkan ekonomistlerin pompaladıkları tek şey korkudur.
Evet, evet, aynen öyle. İşte sizin az evvel söylediğiniz gibi hocam, zenginlerin şeysi, en ufak korkusu, en ufak bir krizde korkuları, elimden malım gidecek, ya aç kalacağım vesaire. İnsanın bu zaafından yararlanarak tabii bugün de aynı şeyler yapılıyor. Peki nasıl korkular pompalanıyor bugün dünyaya baktığımızda? Mesela nükleer silahlar üretecek insanlar ya da savaşlar o kadar artacak ki insanlar birbirlerini öldürüp hayatına, kendi hayatlarına son verecekler. Hatta işte teknolojinin ilerlemesiyle robotlar kontrolü ele geçirecekler ve insanlığı ortadan kaldıracaklar. Bütün bir insan ırkı, hayat yeryüzünde yok olacak. Korku bu. Yani çok büyük korkular bunlar.
Evet, eyvah. Kendilerini ilah yapmış.
Evet. Eyvah, soyumuz gidecek. Eyvah, insanlık yok olacak. Bütün olay bu. İkincisi, mesela dünyaya, mesela hep ayda bir, belki 6 ayda bir rastlıyoruz. İşte şu göktaşı dünyaya yaklaşıyor. Şöyle bir gök cismi geliyor. İşte aman bunu nasıl yörüngesini çevirebiliriz? İşte vuralım da küçültelim de şunu yapalım, bunu yapalım. Halbuki dünya işte söylediklerine göre milyonlarca yıl olsun ya da olmasın uzun bir zamandır var, ama insanlığı bitiren bir göktaşı olmadığını biliyoruz biz.
Bu haberlerin hemen akabinde de şeyi pompalıyorlar sürekli, işte Amerika, NASA veya işte bir başka merkez, tamam kontrolümüz altında, yani herhangi bir şey olursa sanki bunlar müdahale edecek. insanlığı kurtaracaklarmış gibi.
Evet. Evet yani bunlar kendilerine ilah. Buradan ya yani evet. Böyle bir imparatorluğu evet. Ortaya konmuş oluyor. Merak etmeyin biz hani işin üstündeyiz.
Kontrolümüz
kontrol
altında.
Ediyoruz. Evet. Yine bir diğer işte bugün içinde bulunduğumuz hastalıklar. Hastalıklarla insanlık yok olacak. İnsan türü ortadan kalkacak deniyor. Yine çok belki bir 10-15 senenin 20 senenin şeysi korkusu küresel ısınma ve iklim değişikliği. Yani bununla ülkelerin politikaları belirleniyor. Ülkelere yapılacak yardımlar belirleniyor. Veya işte
ülkelerin nasıl sömürüleceği
aynen belirleniyor. Öyle. Tabii. Neticede
yardım adı altında evet yaptıkları hocam. Sömürü. Evet,
çünkü bu işleri ortaya çıkaran küresel ısınmayı dünyaya yayan ülkeler bakıyorsunuz. Çevre anlaşmalarında imzaları yok. Kendileri kabul etmiyorlar. Ama 3. dünya ülkelerini veya işte kontrolleri altındaki ülkeleri dayatıyorlar bu anlaşmalara, imzalara. Böylece onların üretimlerini kendileri sömürmüş oluyorlar.
Ben şimdi 2 gün önce bir arkadaşımın Mozambik'ten yani Afrika'dan gönderdiği bir mesaj. Daha yeni gitti oraya. Ne yapıyorsun falan diye böyle karşılıklı mesajlaşırken diyor işte burada bir odalı bir yerim var. İçerisinde tuvalet ve şey var. Ama diyor burada toplu taşıma araçlarına asla binilmez. Çünkü minibüslere 30-40 kişi biniyor. Bindiğin zaman binersen inince cebilerinde hiçbir şey kalmıyor diyor. Ancak kendi araban varsa gidebilirsin bir yere diyor. Şimdi bu ne böyle? Bu kadar sömürdüğünüz bu ülkeleri bu ne hale getirmişsiniz? Sizin depolarınız eski araç dolu. Götürün verin onlara. Yani bu korku imparatorluğunu yayanların kendilerinden başka ikinci bir şahsı, oğullarını bile düşünmezler. Bakın Avrupa'ya gidenler, Amerika'ya gidenler çok çok iyi. Bunlar ne annelerine, ne eşlerine, ne çocuklarına asla değer vermezler. Sadece kendileridir. Öyle olunca da artık kendi korkularını bir şey haline getirerek, ne diyelim bir algı haline getirerek insanlara pompalamaya çalışırlar.
Evet, mesela küresel ısınma, iklim değişikliği şeyleri mesela bugün en ufak bir hava durumu, hava raporunu dinlediğiniz zaman ya işte küresel ısınma şöyle oldu, şimdi günümüzde bakın kışlar nasıl geçiyor, şu oluyor, bu oluyor. Halbuki küresel ısınma gibi büyük çapta yani söylendiği gibi büyük çaplı bir şeyin günlük hava durumuna etkisi söylenecek, konuşulacak bir şey değil. Bunu ciddi bilim adamları da zaten söylüyorlar. Evet, aynen öyle. Diyelim ki var ve gerçekten de yani insan eliyle bir bozulma olmaz mı yeryüzünde? Biraz sonra ayetini okuyacağım. Elbette olabilir. Ama bu olabilir değil. Olur da ve oluyor da, olacak da. Ama bu insanlığın ve dünyadaki yaşamın sonunu getirecek boyutta olması insanın kendisine olduğundan çok daha büyük yerde görmesi anlamına gelir. Tabii. Çok büyük.
Kibir işte.
Aynen öyle büyük bir kibir içerisinde olduğunu gösterir. Yine bir diğer korku.
Zaten bak istersen şu az önce Fatih'in okuduğu ayette ayetlerimiz karşısında kibirlenenler ateş evet. ashabıdır diyor. Yani evet. Bu dünyada da kendilerini yakıyorlar. Evet, farkında aynen. değiller. Yakarken feryat ediyorlar. Feryatlarını bir algı yönetimi gibi insanlara duyuruyorlar.
Belki bir madde daha sayabiliriz bu korkulardan. İnsan nüfusunun kontrolsüz artışı iddia ediliyor. Böyle bir artış olduğu iddia ediliyor. Ve dünyanın insana yetmeyecek, hatta bugün bile yetmemekte olduğu, artık dünyanın içerisindeki bütün kaynakları insanoğlu tüketme noktasına geldi, bitirme noktasına geldi. Dolayısıyla önümüz açlık, kuraklık, insanların birbirlerini öldürmeleri ve dolayısıyla insan ırkının ortadan kalkması. Bu da en geçerli korkulardan, en etkili korkulardan bir tanesi.
Bununla alakalı bir şey söylemek buyurun istiyorum hocam. Ben. Yani bu hakikaten çok fazla pompalanıyor. Hatta bizim etrafımızdaki insanlar bile, yani Kur'an-ı Kerim okuyan insanlarda bile bu korkuyu görüyoruz. İşte nüfus çok fazla, bu kadar nüfusa bu dünya nasıl yetecek, şu olacak. Geçen bununla alakalı bir programda dünyada şu an 8 milyar insan var diyor. 8 milyar insan. Bu 8 milyar insanın da aşağı yukarı yarısından fazlası işte çok ufak bir bölgede aslında dünyada, işte bu Asya tarafında. bu insanların tamamını bir yere yığalım, hepsini çağıralım bir yere, hadi bir randevulaşalım, bütün dünyadaki insanlar hepsi gelin, hepimiz yan yana duralım desek, Türkiye'de Çankırı diye bir il var, yüz ölçümü küçük. Ancak bu Çankırı ilinin yüz ölçümünü dolduracak kadar yer işgal ederlerdi. Yani bakınız, dünyada Türkiye, Türkiye'de Çankırı. Ve bütün korku bu hocam.
Geri kalan çok, yerler boş kalacak.
Nüfus çok yükselmiş. Bu dünya bu nüfusu kaldıramazmış hocam. Korkuya bakar mısınız?
İstersen ben de bir hatıramı zaman zaman size söylüyorum. Bilmiyorum buradan anlattım mı? Anlatmışımdır herhalde. Bununla alakalı. 12 Eylül ihtilali oldu. Ben o zaman İstanbul Müftülüğü'nde işte fetva işlerine bakıyorum. Bir de mahkeme arşivini yönetiyorum. Şimdi o şeyde 83 gibi hatırlıyorum, Turgut Özal yeni başbakan oldu. Ve başbakan olduğu zaman da Türkiye'nin nüfusunun az olduğunu, 70 milyona çıkması gerektiğini söyledi. Yani 70 diye hatırlıyorum ama 70'in biraz üstü de olabilir. Çünkü aradan çok zaman geçtiği için rakamlarda ufak tefek hata olabilir. Şimdi o sırada, ondan birkaç gün sonra, yani belki bir hafta, belki iki hafta diyemem, Kenan Evren de devlet başkanı. Vehbi Koç beni çağırdı. Boğaz'da onun bir köşkü var. Gittim baktım ki İstanbul'dan sadece beni çağırmış ama Türkiye'nin değişik yerlerinden bir 8-10 kişi var yani, Ankara'dan başka yerlerden. 8-10 kişiyi çağırmış. Orada konuştu. Aile Planlaması Vakfı kurduk dedi. Aile Planlaması Vakfı kurduk. Hocalar, sizden bana destek olmanızı bekliyorum dedi. Şimdi ben de işte senin bulunduğu yerinde ve Koç oturuyorsa ben de Fatih'in olduğu yere tam karşı karşıyayız. Diğerleri de böyle zaten bu kadar masayı dolduracak kişi yoktu yani.
Bu nüfus planlaması diye bir ara bayağı bir pompalanmıştı hocam. Onu diyorsunuz herhalde.
Tabii. Şimdi orada herkes konuştu. Bir şeyler söyledi. Ve ben de ayağa kalktım. Dedim ki başarılı olamaman için elimden gelen her şeyi yapmaya söz veriyorum. İlk defa Behbi Koç'la görüşüyoruz. İlk defa. İkincisi yok. Fakat Behbi Koç'un o kadar hoşuna gitmiş ki ölene kadar benimle irtibatı kesmedi. Şimdi sonra şunu öğrendim. Burada yani oradan dönerken onun köşkünden geri dönerken yolda Türk Petrol vardı şeyin altında. Belki aynen duruyormuş bilmiyorum. Bu İstanbul Boğaz Köprüsü'nün altına denk gelir Ortaköy'de. Onun sahibi de Aydın Bolak Bey var. Onunla da iyi tanışırdık. Sonradan öğrendim ki Aydın Bey de bu şeyin, bu vakfın yönetimindeymiş. Ama o zaman bilmiyorum. Şimdi gelirken hadi şu Aydın Bey'e bir selam vereyim dedim. O zaman tabii fetva kurulu başkanı olduğumuz için herkes tepesinde dolaştırıyor. Bugünkü gibi herkes yanımızdan kaçmıyor. Orada gittim ve tabii hemen kendi odasını aldı. Dedim ki ya Aydın Bey, ben şu anda Vehbi Bey'in yanından geliyorum dedim. Ben anlamadım. Turgut Bey başbakan olmuş. Türkiye'nin nüfusunun 70 milyon olması için şey yapıyor. Ama dedim şey dedim, Vehbi Bey diyor ki aile planlaması bak kurduk, sen nüfusun azaltılmasın. Ne dedi biliyor musunuz? Bu vakfı dedi, Avrupa, şey Amerika'nın o büyük para babalarından birinin adını söyledi. Belki karıştırabilirim. Onun için söylemek istemiyorum. Zaten 200 kişi, belki 4 kişi neyse. Söyledi, belki şu anda karıştırabilirim yani. Ondan dolayı şey yapmak istemiyorum. O kurdu. Vehbi Bey de çok az bir şey yaptı. Onu tamamen onların bir arabaları vardı. Anadolu. Anadolu bayilerinden topladı dedi. O da onun da parasını söyledi. Yama dedim başbakan be, bak görürsün dedi. Başbakan bunu şey yapmasa bile bu işi devlet başkanı Kenan Evren başlatır dedi. Ama bana onun yönetimde olduğunu söylemedi tabii. Daha sonra öğrendim. Gerçekten bir müddet sonra baktım ki Kenan Evren bu şeyi devreye soktu. Sonra da rahmetli Özal'ın eşi de bu işin içerisinde oldu. Şimdi sonradan şunu öğrendim. Yani o takip ettim tabii. Şunu öğrendim. Aslında Avrupa'da sürekli nüfus azalıyor. Birçok ülkede azalıyor nüfus. Amerika'da o kadar değil ama azalma var. Nüfus artışı sadece İslam ülkelerinde oluyor. Ve onların en çok korktuğu ülke de Türkiye. Bugün de hala öyledir. Zaten Türk dediğiniz zaman dünyada birçok kimse korkuya kapılır. Bu nüfusun artmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla bugün de aynı şeyi devam ettiriyorlar. Çünkü kendilerinin şeyi yok. Yani evlenme yok, bitmiş, çoluk çocuk falan filan, aile yok. Bitmişler yani. Onun için asıl hedef Müslümanlar. İşte bu nüfus fazla filan derken aslında o, az önce korkularını dile getiriyorlar. Yarın bu adamlar bizim başımıza geçecek. Evet, biraz uzattım.
Tabii hocam bu nüfus şeyini bir takım gerçekleri de perdelemek için yapıyorlar. Yani nüfus şu bu. Şimdi ben son güncel şeyi okuyorum hocam burada. Dünyanın %1'lik en zengin kesimi 7 milyar kişiden 2 kat daha zenginmiş. Demek ki mesele açlık şu bu nüfus değil yani değil. Bu paylaşılıyor mu paylaşılmıyor mu, asıl mesele bu %1'lik kesim hocam.
Ya ben bunu duyduğum zaman da o kadar rahatsız oluyorum ki. Cenab-ı Hakk'a çok şükür yani bizi tanıyanlar tanır ama ekonomi konusunda herhalde dünyada en iyi bilgisi olanlar arasında olduğumdan yani bilenler biliyorlar. Türkiye Müslümanlar hariç Avrupalılar, Ruslar, Amerikalılar gayet iyi biliyor. Ama Müslümanlar asla bilmek istemiyorlar. Eskiden her toplantının ilk davetlisiydik, şimdi hiçbir toplantıya çağrılmıyoruz. Şimdi, ya ben bu para babaları, zenginleri duyunca sinirimden böyle ne yapacağımı şaşırıyorum. Ya Müslümanlar bu kadar mı gerizekalı olur ya? Evet. Ya bu adamların saçma sapan şeylerine şey yapıyorlar. Lan girin siz kitabınıza bir uyun. Bakın ki Avrupa'da, Amerika'da zengin kalıyor mu?
Hocam bu kitabın o işleri...
Balonları patlar aynı anda.
O işleri halledebileceğine inanmıyorlar. Hiç kimse bu kitabın o işleri halledebileceğine inanmıyor.
Onu da açık açık söylüyorlar, evet, söylüyorlar yani. Akademik seviyede evet. Söylüyorlar yani.
Ya, yani akademisyenlerin cehenneme gitme hürriyeti yok mu yani?
Bilmiyorum hocam, var mı?
Tövbe, tabii ki var ya. Beter olsunlar. Ben profesör oldum, bir arkadaş demiş ki beter olsun. Dedim niye öyle dedi. Gerçekten sonra da anladım. Ya kendini bir şey zannediyor.
Evet, şimdi hakikaten de bu nüfus artışından dolayı yeryüzü kaynaklarının artık insanlara yetmediği ve bir dönem gelecek ki dünyanın insana ihtiyaçlarına cevap veremeyecek hali alacağı korkusu çok yaygın bir korku. Hatta bugün Mars çalışmalarının fonları bu korku sayesinde yapılıyor hocam. Yani yoksa kimse Mars'a gitmek için para vermez yani.
Yani insanlar o şekilde kandırıyorlar.
Tabii yani dünya o kadar bitecek ki insan bu gezegeni bırakıp başka bir yerde yaşama ihtiyacı duyacak. O yüzden şimdiden Mars'a gitmenin, orada işte yaşamın olup olmadığının, yaşanıp yaşanamayacağının deneyleri, şunları bunları yapılıyor. Onlara para harcanıyor.
Kıyametin burada kopacağı, şu bu, bütün onunla ilgili şeyler de hepsi masal değil mi?
Tabii bunlar masal. Yani maalesef öyle. Şimdi o zaman bu son maddeden başlayarak hani şunu görmeye çalışalım. Kur'an'a birkaç ayete bakarak acaba yeryüzünde insanın oluşturacağı bir sebeple bütün insanlık hayatını ya da dünyanın yok olacağı, ortadan kalkacağı mümkün mü? Böyle bir şey söylenebilir mi Allah'ın kitabına baktığımızda? Bunu görmeye çalışalım. Son maddemiz işte bu nüfus meselesiydi. Mesela derse girmeden önce Fatih Hoca'nın hatırlattığı hakikaten mucize kabilinden bir ayeti kerime var. Nisa suresinin 97. ayeti şöyle buyuruyor Rabbimiz. Melekler yanlışlar içindeyken canlarını aldıkları kimselere ne haldeydiniz diye soracaklar. Onlar biz dünyada güçsüz hale getirildik diyecekler. Melekler de Allah'ın toprağı yeterince geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya diyecekler.
E buyur hadi.
Şimdi bu ayet bu kitapta kıyamete kadar durduğu sürece hiç kimse yeryüzünde insanın tüketeceği bir şeyler olabileceğini söyleyemez. Yeryüzünü insanın bitireceğini söyleyemez. Dünyadaki varlıkların, kaynakların insana yetmeyeceği bir günün olmasından bahsedilemez bu ayet olduğu sürece.
Ya yalan söyleyenlere engel mi olacak?
Evet, yani işte tamam yalan söyleyen sizin dediğiniz gibi hocam her zaman yalan söyleyen daima söyleyecek de Müslümanlar kitaplarına ya şu ayeti gören bir Müslüman böyle bir şeye kanar, inanır ve ona göre politika belirler mi yani? Bu Nisa suresinin 97. ayetiydi. Diğer ayetlere de baktığımızda şunu görüyoruz. Yani insan eliyle fesat yani yeryüzünde bozgun denebilecek Rabbimizin fesat dediği durumun ortaya çıkması mümkün. Bu da insanın kendisine yapacağı yani hayat kalitesini, yaşam kalitesini düşüreceği bir olay. Mesela Bakara suresinin 204 ve 206. ayetlerini diyor Rabbimiz. İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatıyla ilgili sözler seni hayran bırakır. Kalbinde olana da Allah'a şahit tutar. O çok usta bir tartışmacıdır. Eline yetki geçince yeryüzündeki düzeni bozmaya, kaynakları ve nesli yok etmeye çalışır. Allah tabii düzenin bozulmasını sevmez. Ona Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın denince günahıyla üstünlük taslar. Onun hakkında hakkından cehennem gelir. Orası gerçekten ne kötü bir yerleşim yeridir. Yani bu ayetten görüyoruz ki insan kendisini etkileyecek yeryüzünde bir takım işte nesli bozma, ekinleri bozma gibi bir takım şeyler yapabilir. Bunu zaten bugün yaşayarak da görüyoruz. İşte iklim değişikliği insanlığı bitirmese bile iklim değişikliği gibi bir şey olabilir ve bunun etkileri görülebilir.
Bütün şeyleri, tohumları bozdular.
Evet, aynen öyle. Tohumlar bozulmuş vaziyette. Genleriyle oynandı. Şu an şey bu oldu. Yani. Ama tabii mesela Rabbimiz bunun kendiliğinden ıslah olabileceğine dair de ayetler var. Mesela işte biz bugünlerde bu karantina dönemlerinde birkaç gün evde kalıyoruz. Bizim o kadar şikayet ettiğimiz hava kirliliği şu bu. Birkaç gün içerisinde doğa kendini toparlıyor ve bir bakıyorsunuz göstergeler normale inmiş, oksijen artmış. Olması gereken şekilde doğa kendini şehirlerde bile bu kadar insana rağmen toparlamış. Demek ki insan eliyle bunu bozabiliyor ama bunu düzeltmek dünya için bir şey değil yani. Allah'ın koyduğu düzen için hiçbir şey değil.
Hayır, insanlar zaten Allah'ın emrettiği gibi hareket etseler tabiatta hiçbir bozulma olmaz.
Evet, aynen öyle. Aynen öyle, doğru. Zaten okuduğumuz ayetlerde bunu gösteriyordu. Şimdi peki insanları bu korkuyu verenlere de Allah şeytan ifadesini kullanıyor hocam kitabımızda. Mesela Âl-i İmrân suresinin 175. ayetinde o sözü söyleyen şeytan sadece kendi yandaşlarını korkutur. İnnemâ zâlikumuş şeytânü yuhavvifu evliyâehu. Kendi yandaşlarını korkutuyor. İnanıp güveniyorsanız onlardan korkmayın, benden korkun buyuruyor Rabbimiz. Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur.
Hatta Bakara istersen o ayetin öncesi de çok önemli. Ha, çünkü buyurun hocam, Uhud savaşından...
Evet, evet. Konu uzamasın diye o kadar şey yapmadım.
Hayır, şimdi şey var. Biliyorsunuz Uhud Savaşı'nda Müslümanlar önce şeyleri Mekkeli müşrikleri bozguna uğrattılar. Onlar geri kaçarken Müslümanlar Allah'ın emrine uyup onları takip etmek mecburiyetinde oldukları halde Allah'a isyan ettiler.
Evet.
Ve düşmanı etkisiz hale getirmeden ganimet almak da yasak olduğu halde ganimete saldırdılar. O 151. ayet olması lazım. Âl-i İmrân suresinin. Yok, 151 evet. Yok, 152. 152. ayet. Ondan sonra bunların bu hale geldiğini duyunca, bunların dağıldığını duyan Mekkeliler geri döndüler. Geri döndükleri sırada da geri döndüklerini duyunca Müslümanlar da dağa kaçtılar. Evet. Resulullah da onların arkasından şeyin Enfal suresinin 15. 16. ayetleri olabilir. Yani şeyde اِذَا لَقِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْاَدْبَرِ 15 mi? 15. يَا اَيُّلَّذ۪ينَ اَمِنْ اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا زَحْفًا. Böyle ordu halinde, toplu halde kafirlerle karşılaştığınız sırtınızı dönmeyin. Evet. O ayeti okudu. Evet. Ve onun devamını okudu. Ondan sonra bunu duyan Müslümanlar tekrar geri dönünce bu defa Mekkeliler şey yaptılar, haber gönderdiler. Müslümanları korkutmak için. İşte o ayet onunla ilgili, o evet, senin okuduğun evet, ayet hocam, onunla evet, ilgili. Kaçıncı ayetti?
175 benim okuduğum hocam.
Hı-hı. Sen hangisini, Bakara mı?
Yok yok, Ali İmran. Ali İmran. Bak burada mesela, burada şey diyor. Şey yap, bu adamlar göndermişler. Bak şimdi korku salımı olayı var ya. Mekkeliler, Müslümanlar bize doğru gelmesinler, kaçmaya devam etsinler diye. Demek ki oradan haber almışlar bunlar. Hmm. Bak diyor ki 173. ayetinde اَلَّذ۪ينَ قَالِ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. Gelenler var oradan. Ya siz ne yapıyorsunuz? Mekkeliler toparlanmış.
Korkun
çevreden onlar, de şeyleri var. Toplu halde geliyorlar. Siz nasıl bunlara gidiyorsunuz? Onlardan korkun.
Evet.
Ama onlar ne diyor? فَزَادَهُمْ اِمَانًا.
Hasbunallahu.
Allah onların imanlarını artırır. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Allah bize yeter. Ne güzel vekildir. Yani bir mümin Allah'a güvenip dayandığı zaman dünyanın en güçlü insanıdır. Yani
burada aynı zamanda bu korku pompalanması durumunda müminin tavrı da örneklendirilmiş oluyor. Yani.
Dolayısıyla bakın bugün İşte korona korkusu tamamen batının organizasyonudur. Ya her gün insanlar evlerin içerisi korkuyla doldurur. Yok dışarı çıkmayacaksın. Ya iş yapmadan olur mu? Yarın öbür gün ekonomik kriz başladığı zamanki sıkıntı bugünle kıyas kabul etmez. Ya bir Müslüman Müslümanca davranır. Bu ne oluyor ya? Batılılara uyulur mu? Allah'ın dinine ters çalışan insanların dediklerine uyulur mu? İşte buyur. Yani onların tek işleri korku sarmak. Evet. Başka yapacakları bir şey yok ki.
Yine Rabbimiz şeytanın yoksul düşmekle, fakir kalmakla korkuttuğunu da Bakara suresinin 268. ayetinde şöyle söylüyor. Şeytan sizi yoksul düşmekle korkutur ve çirkin işler yapmanızı ister. Allah ise suçunuzu bağışlama ve lütufta bulunma sözü verir. Allah'ın imkanları geniştir. Her şeyi bilir. Yani bu fakirlik korkusu da yine önemli korkulardan.
Sonra şeytan kaç çeşit?
Şeytan hem insanlardan.
İki çeşit. İnsan şeytanı. İşte bunlar.
Tabii bunlar insan
şeytanı. Bunlar insan şeytanı. Korkusu alanlar insan şeytanı.
Zaten şeytan burada şeytanı, vasıf. Yani
hak yoldan uzaklaşan demek.
Uzaklaşmış olanların tabii vasfı olarak Rabbimiz söylüyor. Yoksa tek bir isim anlamında değil. Peki yine o zaman biz Kur'an'da dünyanın, yeryüzünün insan eliyle yok olabileceğine dair bir şey görüyor muyuz? Aksine bunun tam tersini görüyoruz. Mesela Rabbimiz şeyde Zilzal suresinde şöyle buyuruyor. Buraya şeyini almamışım ama İza zulziletil ardu zilzaleha, yani yer o sarsıntısıyla sarsılmaya başladığında, sarsıldığında ve ahrecetil ardu efkaleha, ve işte o ağırlıklarını çıkardığında ve kalel insanu maleha, insan ne oluyor buna dediği zaman, yani demek ki insanın beklemediği bir şey olacak. Tabii. Dünyadan her zaman beklenen bir tavır değil o. İlk kez karşılaştığı bir şey, ya buna ne oluyor diyecekler yeryüzü için. Şimdi insan işte gök taşından beklerken ya da işte küresel ısınmayla veya işte yörünge şununla bununla olacak bir şey mi?
Adım adım gelen bir şey
olabilir mi? Adım adım gelen bir şey değil. Ne oldu buna diye dedirtecek bir şey bu bir anda. Dolayısıyla bu insan eliyle yapılmış veya beklenen, ya işte bir gün böyle bir şey olacak, yakında şu da olacak, bu da olacak diyebileceğimiz bir şey olmaması lazım.
Ya yine bu ahirette olan bir olay. Evet. Devam
yine edelim. Hac suresinin ilk iki ayeti şöyle. Ey insanlar, Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır. Yani o saat diye, es-sa'a diye geçiyor biliyorsunuz. Onu göreceğiniz günde yavrusunu emzirmekte olan her anne telaştan yavrusunu unutur. Gebeler düşük yaparlar. İnsanları kendilerinden geçmiş, yani sarhoş bir şekilde görürsün. ama sarhoş değillerdir. Allah'ın azabı onları iyice sarar. Yani insanları bu hale getirmiş, bir anda
sarhoş hale getirmiş.
Sarhoş hale getirmiş. Sarhoş olmadıkları halde sarhoş hale getirmiş bir şey. Yavaş yavaş gelen, beklenen bir şey olabilir mi? Bir de bu son saatin aniden geleceğiyle ilgili birkaç ayet okuyayım. Şöyle buyuruyor Rabbimiz Araf suresinin 187. ayetinde. Sana o saati soruyorlar. Ne zaman gelip kalıcı olacak diye. De ki onun bilgisi sadece Rabbim'dedir. Vakti gelince ondan başkası onu ortaya çıkarmaz. Göklerde ve yerde etkisi ağır olacaktır. Size gelişi ansızın olur. Sanki sorup öğrenmişsin gibi tutup sana soruyorlar. De ki onun bilgisi sadece Allah katındadır. Ama insanların çoğu bunu bilmez. Yani Rabbimiz sürekli bu son saatin, yani dünyanın, artık dünyadaki hayatın, insan varlığının yok olmasının aniden olacağı, bunun kimseye bununla ilgili bir bilgi verilmediğini tekrarlıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte mesela Nahil suresinin 77. ayeti de aynı şekilde, daha pek çok ayet söylenebilir. Bunlar da bize gösteriyor ki öyle insanların kendi iddia ettikleri gibi kendi yaptıkları bir şeylerden dolayı, işte silahlardan, savaşlardan, şunlardan bunlardan dolayı yeryüzünün yok olması, insan hayatının bitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bunu söylemek sizin de başta söylediğiniz gibi aslında ilahlığa soyunmak. Bir tür ilahlık iddiası.
Bunların hepsi öyledir.
Demek olur.
Tabii.
Evet, benim söyleyeceklerim bu kadar hocam.
Tamam, peki sen neler söyleyeceksin?
Evet, Erdem Bey, bir nevi şeytani korkudan, yani algısal, kurgusal, belki küresel, içi boş ve Kur'an-ı Kerim'le de örtüşmeyen bir takım korkulardan bahsetti. İyi ama korku denilen şey yok mu yani, hakikaten inkar mı etmeliyiz? Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında tabii ki bir korkudan bahsediliyor. Hem de pek çok çeşidiyle bahsediliyor. Çünkü bir beşer korkmamasına imkan var mı? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nebilerinin bile zaman zaman çeşitli korkular yaşadığını, müminlerin çeşitli korkular, endişelere kapıldıklarını bize söylüyor kitabımız. İyi ama bizi ilgilendiren korku hangisi ve biz ne yapmalıyız? Bizi ilgilendiren korku imtihanımızla alakalı olan korkulardır. Yoksa evrensel bir şey gelmiş, hiç kimsenin dahili olmayan, engellenmesi mümkün olmayan bir şeyden dolayı biz imtihan edilemeyeceğimize göre böyle bir şeyden korkmamıza da gerek yok. Bizi ilgilendiren imtihanla alakalı korkular. Nedir bunlar? Mesela Rabbimiz Bakara suresinde وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ Yani sizi mutlaka korku ve açlık türünden bir şeyle, can, mal ve ürünlerden eksiltme ile yıpratıcı bir imtihana sokacağız. Ve beşiriz sabirin, sen sabredenlere, yani duruşunu bozmayanlara müjde ver. اَلَّذِينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُصِيبَتُمْ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Onlar başlarına bir musibet gelince şöyle derler. Biz Allah'ın kuluyuz. Biz sonunda onun huzuruna çıkacağız. Yani bir mümin bu tür şeylerle karşılaştığında bunu imtihanla ilişkilendirir. Ve bu imtihandan Allah'ın istediği şekilde, başarılı bir şekilde çıkmanın yollarının neler olduğuna bakar.
Korkuyu yönetme öğretisi bir
nebze. Evet, bize, tabii, öyle. Yine Ali İmran suresinde, yani bunun da kesinlikle olacağını biliyoruz. Yani korkulacak, endişe edilecek bir şeyler olacak hayatımızda. لَتُبْلَوُنَّ فِي اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَزَنْ كَس۪يرًا Yani mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceğiniz kesindir. Yani bir takım endişeler, acılar, bunlar yaşanacak demek ki. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden çok üzücü sözler işiteceğiniz de kesindir. Demek ki bakınız, korkmamız gereken, endişelenmemiz gereken şeyler bambaşka şeyler. Ve in tasbiru ve tettekû fe inne zâlike min azmil umur. Eğer duruşunuzu bozmaz, yanlışlardan da sakınırsanız imtihanı kazanırsınız. Bilin ki bu kararlılık gerektiren işlerdendir. Kararlılık, yani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bir korkuyla karşılaştığımızda bunu yönetebilme kabiliyetine sahip olmamız lazım. Bu bilinçle. Peki bunun örneği var mı? Yani hakikaten bir insanın bu dünyada karşılaşabileceği çok çetin bir korku olup da ne yaptığına dair ve bizim de ne yapmamız gerektiğine dair bir örnek var mı? Ben bununla ilgili hocam pek çok örnek var ama şeyden çok etkilendiğim için onu okumak istedim. Bu Firavun'un sihirbazlarından Onu şey yaptım. Şimdi işte malum biliyorsunuz Musa Aleyhisselam'ın o mucizesini görünce adamlar anlıyorlar, diyorlar ki bu sihir falan değil. Bu Allah'ın elçisi olmalı. Yaptığı şey de Allah'ın izniyle olmalı. Başka bir şey yapılamaz böyle bir şey. Bunun üzerine diyorlar ki biz mümin olduk. Musa'nın Rabbine, Harun'un Rabbine inandık. Dolayısıyla Musa da Allah'ın nebisidir diye. Yani karşılarında Firavun var. Ve Firavun'u birden karşılarına alıyorlar. Bunun üzerine öyle bir tehdit geliyor ki bu adamlara. Çünkü Firavun'u çok kötü bir halde bırakıyorlar. Yani ona ihanet ediyorlar. Bütün milletin gözünün önünde. Firavun onlardan medet umarken bu adamlar Firavun'u boşa çıkarıyorlar.
Yani Firavun halkın karşısında rezil oluyor.
Musa Aleyhisselam'ın yaptığının sihir olduğunu şey yapıyorlar. Evet. Bunlar da sihirbaz. Geliyorlar işte kendi maharetlerini gösteriyor. İnsanlara bir algı yönetimiyle şey yapıyorlar. Ama Allah-u Teala, Musa Aleyhisselam bile korkuyor.
Evet.
O da gerçekten yılan zannediyor onların attıklarını. Halbuki oyun o. Ve Allah-u Teala at bakalım diyor. Atınca onlarınkini yutuyor. Evet. Ve bu sihirbaza diyor ki bu kesinlikle bu sihir değil yani. Çünkü sihir bir oyundur. Evet, gerçek tarafı yoktur. Hatta işte sen okuduğun ayetlerde Firavun'a diyorlar ki peki bize bir karşılık var mı?
Tabii biz o dileyim ben.
En yakınlarımdan yani. Olacaksınız diyor.
Siz bu işi bir halledin öyle.
Yani ha. Çok büyük de hedef gösteriyorlar ama bu şeyler sihirbazlar ne zaman ki bakıyorlar ki bu Musa Allah'ın Nebisi, o zaman hemen inanıyorlar. Şimdi gerisini devam et.
Diyor ki Firavun le'ukatte anne eydiyeküm ve arculeküm min hilafin sümme le'usallimenneküm ecmain. Araf suresinin 124. ayetinde. Ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra hepinizi mutlaka asacağım. Yani sizi sadece öldürmeyeceğim. Saniye saniye yaşatacağım acıyı size. Günlerce belki acıyı yaşatacağım. Yani öyle büyük bir şey ki tehdit. Ya bundan daha büyük bir insanın karşılaşabileceği şey ne olabilir? Yani? Biraz sonra eziyete başlayacaklar. Diyorlar ki kalu inna ila rabbina munqalibun. Nasıl olsa Rabbimize döneceğiz. Ve ma tankimu minna illa en amennâ bi ayati rabbina lemma ca'etna. Senin bize bu cezayı vermenin tek sebebi Rabbimizin ayetleri bize gelince onlara inanmış olmamızdır. Bundan sonra Rablerine dönüyorlar ve hocam şöyle diyorlar. Rabbena efrig aleyna sabran ve tevefena müslimin.
Bak adamlar birkaç kişi. Karşısında koskoca Firavun var. Hiç umurlarında bile değil. Ama dikkat edersen ayetlerin devamında Firavun onlara bir şey yaptığına dair hiçbir işaret de yok.
Evet tabii öyle bir şey. Ne oldu bu adamlar? Akıbetine dair bir şey bilmiyoruz.
Hiçbir şey yok.
Bir şey bilmiyoruz ama
çünkü Allah-u Teala böyle insanları korur.
Evet, yani adamların duruşu Allah'a dua ediyorlar. Allah'ım bize direnme gücü ver. Yani ayağımız kaymasın. Yani acımızdan, şundan bundan yanlış bir iş yapmayalım da bizim canımızı mümin olarak al diye dua ediyorlar. Yani hocam demek ki korku ve tehdit ne kadar büyük olursa olsun bir mümin için yapılacak şey bu yani.
Neden korkulması gerektiğini çok güzel bir örneği değil mi hocam?
Evet. Yine aynı o kadar önemli bir şey olmalı ki bu başka yerlerde de diyor ki bu yine aynı adamlar Firavun ayaklarınızı ellerinizi ayaklarınızı keseceğim. Kalu la dair. Hiç ziyanı yok diyor.
Umurumda değil.
Hiç önemli değil. İnna ila rabbina munkalibun. Yani Rabbimize döneceğiz. Ne yaparsan yap. Yine benzer şeyler İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması yani hiç tehdit çok büyük yakma yani bir insan için bundan daha büyük bir tehdit daha büyük bir korku olabilir mi? Yanma ateşte yakıcı ve İbrahim Aleyhisselam tek bir adım atmıyor. Tek bir geri adım atmıyor.
Dimdik duruyor.
Dimdik duruyor.
Tabii.
Şimdi bunlar imtihanla alakalı korkular ve korkuların zirveleri yani bunlar. Şimdi bu kadar açık korkuyla tehditle arasında adamın 15-20 santimlik mesafe var. Buna karşı duruşunu bozmuyor. Bize dayatılan korkuların hepsi hayali korkular. Evet. Ve ama bütün insanlık bunlara inanıyor. İşte bunun temelinde de Müslümanların, hadi diğerleri korkuyor. Hocam biraz önce söyledi. Yani bu adamlar en korkak adamlardır. Çünkü Allah'ın ayetleri karşısında kibirlenen insanlar en korkuyu en derinden yaşayan insanlardır. Peki müminler niye, Müslümanlar niye bu şeye kanıyorlar? Onlar da ellerindeki kitaba güvenmedikleri, yani tam mümin olamadıkları, tam Müslüm olamadıkları için.
Hocam ben bir ekleme yapabilir miyim sözünüz bittiyse?
Yine bakalım yapabiliyor musun?
Şimdi şöyle bir şey, Fatih Hocam, bu küresel pompalanan korkulardan çok insanların kişisel korkularını da devreye soktu. Ve bunlar içerisinde belki de hani hayali korkulardan bahsettik ya pompalanan. Belki de en gerçekçi korku ölüm korkusu aslında insanın bireysel anlamda. Fakat bir mümin neden ölümden korkar bunu da anlamak gerçekten mümkün değil. Çünkü eğer Kur'an'a baktığımız zaman Rabbimiz işte bu Zümer suresinde Resulullah'a şöyle söyletiyor. Kul inni ehafu in asaytu rabbi azabe yevmin azim. Yani ben eğer Rabbime isyan edersem, onun verdiği kitaba, dine teslim olmazsam o büyük günün azabından korkarım. Eğer bunu yapıyorsam bana ölüm gelmiş bundan korkacak ne var ki? Zaten herkesin başına gelecek bir şeyden doğru yaşadıysanız korkmanın anlamı ne?
Korktuğun zaman ölmeyecek.
Korktuğun zaman ölmeyecek. Korkunun ölüme faydası yok diyorlar ya. Evet. Yani hakikaten de öyle. Şimdi bugün mesela bu salgın döneminde işte herkes ölmekten ya doğru yaşadıysanız niye korkuyorsunuz ki ölmekten?
Ya zaten geçen dersimizde de zannediyorum okuduk. Yani zaten şey de hiç kimse diyor Allah-u Teala eceli gelmeden ölmez diyor yani. Bu mesela şu şeyde Ali İmran suresinin 156. ayeti herkesin kafasından çıkarmaması gereken ayettir. Diyor ki ya yüllezine amenu, ey iman etmiş olan Allah'a güvenen insanlar, la tekunu kellezine kafaru, kafirler gibi, yani ayetleri görmezden gelenler gibi olmayın. Yani herhangi bir ayet okuduğun zaman adam onu görmezden geliyorsa, isterse en büyük alim olsun, kafirin kendisidir yani. O ayetleri görmezden gelenler gibi olmayın. Niye? Ve kâlû li ihvânihim izâ darabû fil ard. Onlar hani yeryüzünde yolculuk yaparken mesela diyelim otobüste gidiyor, uçakla gidiyor, neyse bugün ya da başka şekilde yolculuk yapıyor. Evkânû guzzen, ya da savaşta oldukları zaman. Gidersin bir savaşa da girersin. Evet. Şimdi yolculukta kaza olur, savaşta da ölüme gitmiş oluyorsun aslında. Orada herhangi birisi ölürler, ne derler?
Levkânû
indene mâ mâtu ve mâ gutilû. Ya kaç kere dedim, gitme, beni dinlemedi, gitmeseydi işte olmayacak. Böyle bir olay yok kardeşim, böyle bir şey yok. Zaten Allah-u Teala şeyi de söylüyor yani, ölecekleri yere kadar gidecekler, onu da söylüyor yani. Şeyde yine Ali İmran suresinde, yani orada ölecekse oraya gidecek, burada değil. Yani şey yok. Şimdi dolayısıyla peki bunu niye böyle yapıyor? لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, yani bir iç yangını yapmak için. İçleri yanıyor. Halbuki bir Müslüman ne yapalım? Bugün işte şu hastalıktan bu hastalıktan olmasaydı ölmezdi diye bir olay yok kardeşim. Eceli gelmeyen ölmez. Bu mümkün değil. Onun için vallahu yuhyi ve yumit. Hayat veren de Allah'tır, öldüren de Allah'tır. Vallahu bima taamelune basir. Yani ne yaptığınızı Cenab-ı Hak görüyor. Tamam, yani olay bu.
Evet hocam.
Ben de bir örnek vermek istiyorum. Bugün dünya hakim olan para babaları var ki esasen Yahudiler tarafından yönlendiriliyor. Yani şu anda Yahudiler yani şeye hükmediyor. Dünyanın büyük devletlerine hükmediyor. Avuçların içerisine almışlar. Niye? Beş para, yani hiçbir değeri olmayan hayali paralarla insanları esir almışlar. O da bir gene bir korku imparatorluğu diyebileceğimiz bir şeydir. Şimdi bakın, bu Yahudiler şeyde Medine'ye gelmişlerdi. Niye geldiler? Yani bu şimdi okuyacağım şeyler. Medine'ye geldiler. Çok zenginler. Bir sürü şeyleri var. Müslümanlar da Medine'ye geldi. Bunlar da göçmen.
Hiçbir şey.
Hiçbir şeyleri yok. Yani bugün işte Suriye'den gelen göçmenler gibi.
Ve hocam faizin profesyonelce yapıldığı bir yere gidiyorlar.
Tabii. Faiz konusunda bunlar son
hani
derece.
Şimdi diyorlar ya, ya sistem böyle kardeşim, dünyadaki sistem böyle, ne yapabiliriz? Muhammed Aleyhisselam da faizin profesyonelce yapıldığı bir yere gitmiş.
Ya bu işin en usta en usta adamlarının evet. olduğu yere gidiyor. Evet. Yani bak o insanlar, bunlar gelecek nebiyi bekliyorlardı. Orada bekliyorlardı ve şimdi bak biraz sonra okuyacağım ayetlerde de Cenab-ı Hak bunu söylüyor. Mesela Bakara suresinin 75. ayeti sık sık okuduğumuz bir ayet. Allah-u Teala oraya kadar Yahudilerden bahsediyor. Yani Bakara 48'den sonra. Burada diyor ki bize اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ. Bunların size inanacağınız mı umuyorsunuz? Fakat kâne ferîkum minhum yesmûne kelâmallâh. Onların bir kısmı geliyor, Allah'ın kelamını dinliyorlar. Kur'an'ı dinliyorlar. Bugün de dünyanın birçok yerinde onların oluşturduğu İslam enstitüleri var. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ. Anladıktan sonra Allah'ın ayetlerini tahrif ediyorlar. Anlamlarını bozuyorlar.
Anlamlarını... Çünkü tasdik ilişkisini bozmak istiyorlar.
Tasdik ilişkisi diye bir şey bırakmışlar mı?
Evet.
Ve hum ya'lemu, bunu bile bilerek yapıyor. Peki, o zaman Müslümanlara ne diyorlar? Yani bugün, bugün ilahiyat fakültelerinde hocalık yapan, İslam ülkelerinde din hocalığı yapanların birçoğu bunların emrinde. Ve izâ lekul lezîne âmenu gâle âmennâ, Müslümanlarla karşılık âmennâ, tabii. Ve izâ khalâ bâdîm ilâ bâd, biri diğeriyle baş başa kaldığı zaman galu etuhaddisuna bima fetahallahu aleykum liyuhajjukum bi inde rabbikum. Ya siz bunlara niye söylüyorsunuz? Bak Kur'an Allah'ın kitabı olduğundan eminler. Ya bugün Yahudi, Hristiyan bu konuda en küçük şüpheleri yok. Ama niye bunlara söylüyorsunuz? Ve bunlar bak şimdi ondan sonraki bir sayfa daha çevireyim fazla vaktimiz kalmadığı için. Orada da 89. ayette Allah-u Teala. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّكٌ لِمَا مَعَهُمْ. Yanlarında bulunanı tasdik eden, yani Tevrat'ı, İncil'i tasdik eden bir kitap geldi onlara. Evet, İncil'e Yahudiler inanmaz ama Tevrat da tasdik ediyor. وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. O ki, bunlar bir fetih talebindeydiler kafirlerin aleyhine. Yani bak işte bir nebi gelecek, önümüz açılacak, göreceksiniz. İşte bugün Armagedon falan filan hala söylüyorlar. Muhammed Aleyhisselam'a inanmadan şey yapacaklar. Ama ne diyor Allah-u Teala? فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا. O tanıdıkları nebi geldiği zaman كَفَرُوا بِهِ. Onu tanımazlıktan geldi. Yok, böyle bir şey yok dediler. فَلَعْنَتُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Allah'ın laneti o kafirler üzerinde. Lanet neydi? Dışlama. Allah bunları dışlar. Peki ne oldu? Bak bir örnek, çok sayıda örnek var. Bunu Haşir suresinin baş tarafından şey yapalım. Şimdi burada Allah-u Teala şey yapıyor. Burada söylüyor. Diyor ki huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitab. Yani Haşir suresinin ikinci ayeti. Ehli kitaptan kafirlik edenleri, beni nadir yani, beni kafirlik edenleri çıkaran Allah'tır. Onlar çok zengindi. Evet. Niye? Nereden çıkarıyor? Min diyarıyım. Kendi yurtlarından çıkarıyor. Di evvelil haşr, ilk haşırda yani ilk toplanmada çıkarıyor. Diyor ki burada مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوا. Siz bunlar hiç çıkmaz, bunlar çıkacaklar hiç düşünmüyordunuz. Ya bunlar çıkar mı, bu kadar zengin, bu kadar yerleşmiş falan. Ama bunların Allah'ın kitabına inanmamaları kendilerini öyle bir kötü duruma düşürüyor ki, öyle bir çok iyi biliyorlar ki her şey Allah'ın elinde. Bugün de aynı işte. Bugün de aynı. Bak diyor ki Allah-u Teala burada وَظَنُّ اَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ Onlar da kaleleri var. Kalelerin içerisinde kendilerini koruyorlar. Maddi sıkıntılar yok zaten. Bütün ihtiyaçları orada. Aylarca rahat, hiç dışarı çıkmasa da kalabilir ama o kaleleri kendilerini koruyacak zannediyorlardı. Peki? Yani kimden koruyacak? Minallah, Allah'tan. Haşa. Allah'tan gelecek yani. Peki? فَآتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُهُ Hiç hesap etmediği yerden Allah-u Teala onlara geldi. Ne yaptı? وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّبْ Kalplerine korku saldı. Allah kalbe korku sardığı andan itibaren adamın her şeyi, o rûb kelimesi neydi? Böyle insanın içine tamamen dolan ve kişiyi kesen, kişiyi işte mesela yani dizlerimin bağı çözüldü denir, ayakta duramadım denir. İşte ne diyordu?
Hareketsiz bırakın.
Hareketsiz. Felç felç eden bir korku. Yani öyle bir korku ki bu adamları felç ediyor. Rûb kelimesi yani. Peki ne yaptılar o korkudan sonra? يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بَيْدِهِمْ Kendi evlerini kendi elleriyle yıkıyorlar, harap ediyorlar. Ve اَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ ve müminlerin elleriyle de. Gelin bize yardım edin, bir an önce evi yıkın. Hiç beklenmeyecek bir şey. فَاَتَبِرُوا يَا اُلِي الْأَبْصَارِ Ey basiret sahipleri, ibret alın. Bunların zenginliği, susu busu önemli değil. Bugün biz Müslümanlar olarak Müslüman olsak, bu şeyin yapmış olduğu yani bugün işte bu para babalarının şunun bunun yapmış olduğu bu korku imparatorluğunu kısa sürede yeneriz. Onları insanların aynen Resulullah'ın kısa sürede Mekke'den şey Medine'den bu Yahudileri çıkarması gibi onları kısa sürede etkisiz hale getirir. Onların korkuttuğu insanlara doğruları anlatır. Allah'ın dinine girebilmeleri için elimizden geleni yapmış oluruz. Dolayısıyla bunları bu şekilde yapmak evet, lazım. Evet. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Bu konuda ayet çok ama sadece bunu okudum vakit şey yaptığı için. Peki ne yapalım? Evet, yani bu insanları etkileyen korku hiçbir zaman bitmez. Ama korkudan uzak kalmanın tek yolu Allah'ın kitabına sarılmak.
Hocam tam o söylediğiniz şeyle alakalı innema zalikum şeytanu yuhavvifu evliya. Müslümanlara korkun diyen adamlar bunlar. Allah Teala diyor ki innema zalikum şeytanu yuhavvifu evliya.
Kendi dostlarını korkutuyor asıl, bunlar
asıl
şeytan.
Asıl korkuyor onlar kendilerine şey yapıyorlar.
Neyse Allah yardımcımız olsun. Allah-u Teala sadece kendisinden korkan sadece ona güvenip dayanan kişiler olmayı cümlemize nasip eder.